29. ayrım. Sihirbazlık yeteneğini akıl, zeka, mizah, eleştirel bakış, sonsuz birikimle bütünleyince eşsiz bir özgünlük kazandı. Alçak gönüllü ve çelebi kişiliği de işin cabası. Şiirimizin bu hiç yaşlanmayan çınarı, deneme türünün ustasının tüm düşüncelerini kendi yazdığı kitaplarda, denemelerinde, günlüklerinde, düz yazılarında bulabilirsiniz. İşte bana söylediklerinden altını çizdiklerim. Bugüne gelecekten bakmak. Çok yazan, çok üreten, çok eser veren bir yazardı. Bunca okumayı ve yazmayı nasıl sığdırabiliyordu yaşama? Çok yazdığım gerçek, çok okuduğumda, gündüzleri yazıyorum, pek bir yerlere çıkmam, eve kapanırım, geceleri de okuyorum. Gece uyumazsam, gece de yazarım. Yazmak hem kolay hem zor benim için. Alışkanlık var, yazmak kolay. Ama belli bir seviyenin üstüne çıkmak zor. Yazılarımı kolay beğenmem, bekletirim. Sevmediklerimi ortaya çıkarmam. Okumaya gelince bende müthiş bir merak var. Okumadığım yazar yoktur. Bir yazar yakaladım mı tüm eserlerini okurum. Okurken notlar alırım. Küçük fişlere yazarım bunları. Falanca kitaptan şu sayfalar diye. İleride bir denemede lazım olur ya da kullanırım diye. Sonra o günkü kafama göre ya kullanırım ya kullanmam. Çünkü kafa bu. Günden güne değişir. Okuyacağı kitapları nasıl seçiyordu? Sevdiğim kişilerin edebiyat anılarını hemen yakalarım. Sonra bir kitabı okurken içinde başka bir kitabın ya da yazarın adı geçer, hemen onu arar bulurum, getirtirim. Sonra okurken araya sandviçler sokarım. Geçenlerde çalışırken araya Yakup Kadri'nin 5 kitabı giriverdi. Çok okumak, çok gözlemlemek, sonsuz merak. Ama bunların yanı sıra onca ayrıntı arasında kaybolmamak için sürekli not tutardı. Küçük defterlere, fişlere. Salah Bey tarihinin 4 kitabı ve haşır neşir olduğum günlerdeydik. Kahveler kitabı, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Boğazçı Şıngır Mıngır ve Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğazçı. Geçmişin birikimine günümüzden enfes tatlar katıyordu. Geçmişe duyulan özlem, hayranlık. Yo, eskiye hayranlık yok. Eskiden kolayca yararlanıyorum. Kendi geçmişimi, deneylerimi, yargılarımı iki çizgi arasına sıkıştırıyorum. Eski ya da geçmişin kişileri benim kitabıma girince benim kişilerim oluyor. Onları istediğim kılığa sokuyorum. Bazen küçük hilelere başvuruyorum. Bir takım eski fotoğraflardan bir takım resimleri hatırlatıyorum okura. Ve tüm padişahlara, krallara çok kızıyorum. Hele diktatörlere, sanki bir yerlerden güç almışlar gibi. Şimdiki zaman hem şimdiyi hem de geçmişi içeriyor. Geleceğin nüvelerini de. Bunlar arasından geçmiş, şimdi, gelecek arasında bir ayrım yapamıyorum. Ayrım yapmak, ışığı ışıktan ayırmak gibi olur. Geleceği nasıl düşünüyor ya da düşünüyordu. Şimdiki zamanı çok yerdim. Yergici bir şairdim. Ve Hurya işkencelere örneğin, değiştirmek istediğinden kaynaklanmıştır. Bugüne gelecekten bakmaktan kaynaklanmıştır. Adım başında bir namussuz var. Benim kalemime de bunlar takılıyor. İnsanın insana olan sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Hepsi bu. İnsan sevgisinin edebiyatı çok yapılıyor bizde. Ama iş sevmeye gelince bir dakika deyip kaçıveriyorlar. Zil zurna aşk. Konuşmanın orta yerinde sevgi sözcüğü yerleşti mi? Açmamak olmaz. Sevgi, sevdiği kimse için her türlü özveride bulunabilmek demek. Dürüst olmak demek. Evet, sevgiyle aşkı kastediyorum ama onun tarifini yapmak güç. İnsan bir şeyler duyuyor, o sevdiğinin hep her an yanında olmak istiyor. Hatta hiç konuşmadan öylece yanında olmak. Şimdilerde aşk da değişti, değişiyor. Dünyada daha doğal sınırlara oturtuluyor. Bizim aşk dediğimiz şeyi şimdiki gençler günlük olay, ne bileyim sigara içmek gibi bir hale getirmişler. Belki böylesi daha güzel. Bilemiyorum, böylesini yaşayamadığım için daha güzel olup olmadığını bilmiyorum. Ama ben kendi dönemimin aşkından memnunum. Eskiden nasıl göksuda saatlerce kürek çekerlermiş, perdenin ardındaki bir bakış için. İşte ben de gençliğimde saatlerce İzmir'de, Alsancak'ta yürür dururdum. Her akşam 4 saat. Ama sonunda o bakış var ya, o bakış öyle değerliydi ki. Bilmez olur muyum, nice aşk şiiri yazdı. Aşkların sadık bir bendesi olduğum halde aşk şiirlerime, özellikle ilklerinde, hep humorla yaklaştım. Ne kadar duygulansam da akla yakınım, rasyonelim. Salah Birsel'in aşkı, Salah Birsel'in son maceraları hep gülmece salçasıyla yazılmıştır. Gülmece, güldürmeceyle. Peki aşkların sadık bendesi Salah Birsel bunca duygusallığın orta yerinde gülmece salçasına sıvadı mı şiiri? Karşıdaki sevgili kişi, partner ne derdi? Bu tavrı nasıl karşılardı? Partnerin haberi olmazdı. Şiirden mi, aşktan mı haberi olmazdı, pek anlayamadım. Ya da o zaman geçmiş, partner değişmiş olurdu. Asıl Güzin'in gençlik yılları, Güzin'in son yılları gibi Güzin'li şiirleri yazdığımda Zil Zurna aşıktım. Aşkla Zil Zurna aşk arasında fark var mı? Var elbet, olmaz olur mu? Güzin'inki Zil Zurna aşktı, adı da Güzin değildi. Konuşma sırasında kağıda not düştüm ben de ve konuşma biter bitmez Güzin'li şiirleri yeniden okudum. Güzin'in gençlik yıllarının ilk dörtlüğü, ben Güzin'i düşünürken Güzin'in düşündükleri vardı ve ölümden önce şiirinden bir başka dörtlük, bu kez Güzin'in ağzından, deli gibi kapılırdım öteki erkeklere ben, Salah Birsel'e ise dudak bükerdim. O şiir düzerdi benim için, ben gülüp geçerdim. Şiirlerimi ona okuyunca, ben böyle şeylerden hoşlanmam dediydi. İkimiz de aynı okulda öğretmendik. Şimdiki gençleri görüyorum da, Suadiye'de, pastanelerde, oh maşallah. Salah Birsel geç evlendi, 44 yaşında. Kendi deyişiyle partnerler onu oyaladı ya da aldattı. Evlilikten müthiş ürküyordu ama evlenince çok mutlu oldu. Ben çok ünlü bir yazar olacağımı daha 8 yaşındayken, yazmaya başladığım ilk günden itibaren biliyorum. Yazar olarak doğduğuma inandım ve ünlü olacağımdan hiç şüphem yoktu. Çalışmama engel olur, edebiyatla arama girer diye hep evlilikten kaçtım. Hem aşklar maşklar istediğim gibi sonuçlanmadı. Edebiyat çalışmalarımı engellemesin diye çoluk çocuk işlerine de girişmedim. Edebiyata, sanata verdiğim değer her şeyin üstünde. Kimileri buna kızıyor ama ne yapayım, kızsınlar. Yalnız edebiyata değil, sanatın tüm dallarına değer veriyordu. Sinema, tiyatro, resim, plastik sanatlar. Denemelerinde hepsine yer veriyordu. Sanatın bu dalları da bir tutku muydu? Neye ilgi duyduysam, tutkuyla sarıldım. 10-15 yıl boyunca sinema eleştirmenliği yaptım. Her filmi görür, sinema sanatı üzerine her yazıyı okumaya çalışırdım. Ondan sinemayı iyi öğrendim. Çat pat başını gözünü yara yara söyleyebildiğim İngilizce sözlüklerde sinema bilgimden, izlediğim filmlerden gelir. Orson Welles'in Yurttaş Kane'inin 10-15 kez izledim. Welles bu filmini çekmeden John Ford'un Posta Arabası filmini 40 kez seyretmiş. Sinemada anlatımın ne denli önemli olduğunu onlardan öğrendim. Filmleri plan plan izlerdim. Benim için en mükemmel anlatıma ulaşan bir sinemacı da Jean-Luc Godard'dır. Şiir yazar gibi planları birbirine bağlar. Alain Resnais'in Hiroşima Sevgilimi de müthiş bir anlatıma sahiptir. 2 saniyelik bir planla sizi irkiltir, şoka sokar. Tiyatro ile ilgim özellikle 1960-70 arasındaydı. Çeşitli oyunlar falan da çevirdim. Resim çok daha eskilere dayanıyor. 1940'lardan beri hep ressam arkadaşlarım vardı. Ferruh Başağa, Sabri Berkel, Elif Naci, Mümtaz Yener, Agop Arat, Nuri İyem, Selim, Nejat Devrim, Avni Arbaş. Felsefede okurken uzmanlık dalı olarak Avrupa resim sanatını seçmiştim. Sonra Fransız resminde izlenimcilik diye bir inceleme de yayınladım. Bunlar bana hep keyif veren, tat aldığım şeyler. Sonra 1968'de eğitim fakültesinde öğretim üyesi olacaktım. Solcu molcu demişler, olmadı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde uygarlık tarihi öğretmeni olacaktım. O da olmadı. Profesörler Kurulu tamam dedi, Ankara olmaz demiş. Komünisttir o. Ne, sizde mi deyivermişim? 1941'de Bulut Geçti adlı şiirim yüzünden mahkemeye verildim. Şiirin sonu, ve senin vücudun bozulur çocuk doğurdukça diye bitiyordu. Gençlik dergisinin baş sayfasında yayınlanmıştı. Mahkeme tam 2 yıl sürdü. Yine o sıralar Eşeğe Övgü diye bir şiir yazmıştım. Değil yayınlanmak, evde tutmaya, evde bulundurmaya bile korktum da saklasınlar diye arkadaşlarıma verdim. Öylesine korkmuştum ki. Eşeğe Övgü şiirinin son bölümü şöyle. Siz pusulamızda ibre, kandilimizde yağ olan, siz büyük bildiğimiz, böbürlendiğimiz, kızıp da küfrettiğimiz, efendimiz, siz eşek. 1940'larda çoğumuz toplumcu şiir yazardık, aşk şiiri yazmaya utanırdık. Benim aşk şiirine gülmece güldürmeceyle yaklaşmam da ondandır. Ama şimdi kimse bizim toplumcu yanımızı vurgulamıyor. Çocukluğunda başka korkuları da olmuştu. Çocukken ölümden, ölülerden, mezarlıktan korkardım çok. Karşıyaka'da evin önünden geçen cenazeler müthiş korkuturdu beni. Mezarlığa giremezdim. Sonra zamanla mezar taşlarında sanatsal bir şey mi gördüm ne? Geçti bu korku. Ya şimdi? Şimdi ölüm korkusu hiç yok. Dünyadan aldığım tadı alamayacak mıyım endişesi? Hepsi bu. Bu konuşmayı yaptığımızda 64 yaşındaydı. Yaşlılık korkusu. 64 yaşındayım. 60'a dek ihtiyarlamak diye bir şey yoktu sözlüğümde. Sonra sağlık açısından dikkat gerekti. Sigarayı bıraktım. Yoksa boğulup kalacaktım. Bir hafta ne yazabildim ne okuyabildim. 6 ay işkence gibiydi. 1,5 yılda alıştım sigara içmemeye. Sesler, imgeler ve tatlar. Sıra geldi Salah Birsel'in imge yaratıcılığına. Onu okurken bin bir görüntü gelip karşımıza çakılıyor. Hani neredeyse film gibi. Görüntüyü sözcükler yaratıyor. Sözcüğün başına öyle bir sıfat oturtturuyorum ki görüntü çıkıveriyor ortaya. Sözcükler benim tek uğraşım. Eskiden bilmediğim, kullanmadığım bir sözcüğe rastladım mı hemen deftere yazardım. Şimdi sözcük ve deyim listelerim var. Bir kısmını ben fabrike ediyorum. Bu bulduklarım birbiriyle çarpıştırıyorum, tokuşturuyorum, benim oluyorlar. Bu da bir ironi. Bizde eleştirmenler edebiyattan başka şeylerle ilgilendiklerinden kendi şiirlerimi, sözcüklerimi kendim açıklamak zorunda kalıyorum. Yalnız sözcüklerle değil, sesle de oynamayı, çarpıştırmayı, tokuşturmayı seviyorsunuz dediğimde atılıverdi. Öyle. Sesle de oynamayı çok seviyorum. Şıp şıp, tıkır mıkır, şıngır mıngır. İlk kez son şiirlerimde kullanmıştım. Şimdi el verdiği zaman okuru sıkmadan kullanmaya çalışıyorum. Eskiler taklide ahengi derlerdi. Şimdi yanılsama mı ne deniyor? Bunları kullanmayı hem çok seviyorum hem de bunlar görüntüyü zenginleştiriyor. Biraz önce sinemanın tadı anlatımda demişti. Ya yazının tadı? Nasıl unutabilirim yazının tadı başlıklı yazısında anlatımı? Bakınız, bu yazının ilk satırları Salah Birsel kendini yenileyecek değil ya, bu kez şöyle yanıtladı. Yazının tadı da anlatımdan geliyor. Canlılığı yakalamak için günlük konuşmalara da inmek şart. Bakın şimdi savruk konuştuk. Ama bu savrukluğun bir güzelliği var. Ben de konuşma diline bağlı kalmaya çalışıyorum. Ataç da buna çalışırdı. Ama ne Ataç ne ben tam başaramadık. Olsa olsa konuşma dili görünümü elde ettik. Konuşma dilinin kendini değil. Konuşma dilini en iyi yazıya indirgeyen Orhan Veli'ydi. Türkçeyi nargilesini doldurup fokurdatan bir yazar Orhan Veli'dir. Bu da Salah Birsel'den. Ya şiirin tadı nereden geliyor? Sözcüklerden. Şimdi yazsaydım çok daha tatlı olurdu şiirlerim. Deneme yazmaktan şiir yazamıyorum. Ama denemeyi de şiir tavrıyla yazıyorum. Sözcüklerin üzerinde teker teker işleyerek. Denemede bir düşünceyi makale gibi yazmak yeterli değil. Denemede belli bir konuyu ya da mesajı iletmek istiyorum. Bir sürü şey anlatıyorum sonunda şutumu çekebilmek için. Bence Salah Birsel en çok paylaşmak istiyor. O bir sürü şey dediği hep paylaşmak istedikleri. Ah işte çok güzel dediniz. Evet paylaşmak istiyorum. Bir şey okuyorum paylaşmak istiyorum. Bir şey görüyorum paylaşmak istiyorum. İzliyorum buluyorum paylaşmak istiyorum. Peki daha çok dışa dönük bir kişiliği olduğu söylenebilir mi? Temperamanım dışa dönük ama çok utangacım. Utangaç olduğundan içime kapanıp ölsem hakkımı arayamam. Kimseyi rahatsız etmek istemem. Rahatsız etmekten korkarım. Birçok konuda aşk konusunda da utangaçlık yüzünden benden beklenileni yapamamışımdır. yapmamışımdır. Yazıyı bitirmek için son bir soru. Yaşamak en çok neye değer Salah Birsel'e göre? Yaşamak en çok yaşamaya değer, yeryüzünde kalmaya. Benim durumum da şimdi böyle. Sevgilinin yanında ağzını açmadan oturmak gibi. Gençlik delice yaşanıyor, hızlı yaşanıyor. Yakınlarınıza, çevrenize bakmaya, değerlendirmeye vakit yok. Bakıp görmeye, değerlendirmeyi şimdi yapıyorum. Belki şimdi başka bir şey yapamadığımdan. Sonbahar ağaçları örneği gibi. Yaşamak, insanın kendini oyalaması, dünyanın tadını çıkarabilmesi demek. Ancak düşündüğün, durup düşündüğün vakit bu tadı çıkarabilirsin. Dünyanın, çevrenin tadını ve anlamını. Semiha Berksoy, Yaratmanın Sınırı Yok. Minicik bir kız çocuğu, yaşı cumhuriyetimizden daha büyük olan öncü. Her an patlamaya hazır bir volkan, hiç durulmayan bir çağlayan. Yeryüzünün tüm renklerinden daha renkli bir kişilik. Hayır hayır, bunların hiçbiri değil, yalnızca yaratıcılık sözcüğü anlatabilir Semiha Berksoy'u. Yüreğini ve bedenini kasıp kavuran kıvılcım tutuşma noktasına ulaştığında, içindeki çağlayan kendi kabına sığmaz olduğunda, ışık hedefine kilitlendiğinde, yeteneği ve düş gücü ses ya da nota olup, çizgi, benek, renk olup, kavram ve düşünce olup, eylem olup ortaya dökülüyor ve tüm bir yaşama dönüşüyordu. Dostumdu, arkadaşımdı, birbirimizin sırdaşıydık. Kimi zaman bir insanla bu gezegeni, bu dünyaya paylaşmak, onun var olduğunu, yaşadığını bilmek bile müthiş bir sevinç, keyif, mutluluk ve kıvanç nedeni olabiliyor. Hele bu insan sizin ülkenizin insanıysa, sizin toplumunuzdan çıkmışsa, bütün bu saydıklarım bin kat çoğalıyordu. Yaratıcı dehasının fırtınalı yaşantısının, volkandan farksız patlamaya hazır kişiliğinin, sınır tanımaz düş gücünün yanı sıra büyük bir de şansı vardı. Bu şans Zeliha Berksoy gibi bir kızı olmasıydı. Hele hele son yıllarında yaşamını tümüyle annesine adayan kızı. Disiplinler arası süreklilik. Bunları söyledikten sonra artık Semiha Berksoy'un sanat, düşünce ve düş dünyamızda neden tek ve benzersiz, neden öncü olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışabilirim. Semiha Berksoy'un yaşamını ve yapıtını Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinden ayrı düşünemiyorsam, bunun nedeni Mustafa Kemal'e duyduğu ve her fırsatta dile getirdiği o büyük aşk ya da sonsuz saygı ve sevgi değil elbet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarındaki ilericiliği ve modernlik kavramını Semiha Berksoy'un tüm bir yaşam boyu sürdürmesi. Türkiye'nin ilk opera sanatçısı. Atatürk opera kurulması emrini verdiğinde Semiha Berksoy hazırdır. Darülbedai'deki ilk oyunculardan. Ekrem, Cemal, Reşit Rey'in müzikallerinin en popüler yıldızı. Güzel Sanatlar Akademisi'nde Namık İsmail'in öğrencisi 1929. Sesli ilk Türk filmine sesini veren, Berlin Operası'nda 1939 Ariende auf Naxos operasıyla Avrupa'da opera sahnesine çıkan ilk Türk sanatçı. Ancak bütün bu ilkler değil onu farklı ya da olağanüstü kılan, onu tek ve benzersiz kılan düşünce biçimi, yaşama biçimi, yaratma biçimi. Farklı sanat alanları arasında ilişki kurmayı, birini ötekiyle beslemeyi, birinden aldığı güçle ötekini doğurmayı, üretmeyi, etkilemeyi. Türkiye'de belki de herkesten önce o gerçekleştirdi. O yaşadı, o uyguladı. Ve bunda eşsiz bir süreklilik sağladı. Ölünceye dek sürdürdü. Tiyatro, opera, müzik, yazı, resim, heykel sanatlarını iç içe yoğurup hiç eksilmeyen bir coşkuyla sürdürmesi.